Ayrım 29.
Aslında o putlar çok tanrıcılık denen putperestçil barbar komün ulusların tarihlerinin önemli bir parçasıdır. Geleneklerine dek yerleşmiştir, kolayca silinemez. Mekke bezirganlığı çıkarlar için bu putperestliğe sıkıca sarılarak halkı böler ve güder. Kur'an ve Muhammed öncelikle buna karşı şiddetle savaşırken elbette bu durumu kökten bilince çıkarması beklenemez. Fakat sonraki ayetlerde pratik çıkarlara yöneldikçe putperestliğe şiddetle karşı çıkmaktan ziyade hep Allah'ın özelliklerine ve yarattığı, yaratacağı devrim çıkarlarını, prensiplerini sunmaya yönelik ve daha başarılı olur. 2. Sizleri balçıktan yaratan odur. Sonra da eceliği ölçümleyen, onun katında kâfirler içinde adanmış bir devre var. Böyleyken ondan şüphelenirsiniz. 3. Göklerde, yerde de Allah odur. Gizlinizi, açığınızı, yaptığınız şeyi de Allah biliyor. İlk ayetler hep Allah'ın yüceliği ile ilgilidir. Ama daha çok kendi toplumunun içinde bulunduğu tarihsel devrim koşullarını göz önünde tutarak onları bu diyalektik akışa ve yüce determinist sezilerine, skolastizmi, çekmeye çabalar. 6. Onlar görmediler mi, kendilerinden önce nice nice nesilleri yok etmiştik. Sizi yerleştirmemiş olduğumuz bir yerde onları yerleştirmiştik ard ardına yağmur verip ayaklar altından akıttırmakları. Ama günahlarından ötürü yok ettik onları. Sonra onların ardından başka nesil yarattık. Peygamber bunları çevresindeki İran, çökkün Bizans, Mısır medeniyetlerinden görmüş duymuş, Tevrat'tan öğrenmiştir. Aldığı ders hep tarihsel devrimlerle yıkılmış medeniyetler üzerinedir. Fırat Dicle boylarında eski Arap ataları Semitlerin cennet topraklarında kurulmuş kentler yerle bir olmuş ve yerlerine yeni orijinal kent ve medeniyetler, kent federasyonları kurulmuştur. Kur'an ve peygamberinin derdi, kuracakları orijinal medeniyetin eski medeniyetler gibi yok olmaması için uyulması gereken doğa ve insan prensipleridir. İlk ayetler yılmaksızın bunu uyarır. Bunları açık açık gezip gördüğünü ve görülebileceğini bildirir. 11. Diyesin ki yeryüzünde gezerek görün, yalanlayanların sonu ne olmuş? Ve tabii ki ilk ayetler zamanı daha çok hep Allah ile, yani sezerek pratikleştirdiği veya skolastik bir teoriyle bilmeden inanarak yücelttiği doğa ve insan gidiş özünü Allah simgesiyle, kenttaşlarını doğru yola getirmeye çalışır. Bu kitlelerin pratik çıkarlarından yoksun, ayakları henüz tarihsel devrim, strateji taktiklerine sıkıca basmamış bir aşamadır. O dönemde hep antik filozoflar havasındaki ayetleriyle söylevler verir. 12. Diyesin ki, göklerde, yerde bulunan şeyler kimindir? Diyesin ki Allah'ındır. Allah sadece kendisine rahmet yazdı. Kıyamet günü sizi toplayacak, kendisine ziyan edenler inanmazlar. 13. Gece ile gündüzde bulunan her şey O'nun, O işitir, O bilir. 15. Diyesin ki, ben Tanrıma karşı azarsam büyük günün azabından korkarım. 18. O egemendir kullarının üstüne, O bilgedir, O haberlidir. Peygamber doğa ve insan toplumu özünün en yoğun bir yansıması, elçisi, sözcüsü olduğu için o gün için bu duygularını, sezilerini çok derinden bilinçaltıyla gelenek görenekleriyle hissettiği için kendisine en yakın gelen Hazreti İbrahim geleneğinde içten bir inançla birleştirir bunları. O dönem için bu büyük bir tarihsel devrimin önderliğidir. Dolayısıyla o gidişe kendisi de sonuna dek uymaya özen gösterir. Her türlü cefayı, azabı ve ölümü göze alır ve kendini ve çevresini sık sık teselli ve teşvik eder. 32. Evet biz biliyoruz. Onların sözleri seni üzüyor. Şimdi onlar seni yalanlıyorlar. 33. Zalim olanlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. 34. Senden önce nice nice peygamberler yalanlandı. Sabırlı oldular. Yardımlarımız gelene kadar yalancıdır denilmesine katlandılar. Sıkıntılar çekmeye katlandılar. Allah'ın sözlerini kimse değiştiremez. Peygamberlerin haberleri sana bildirilmişti. Hazreti Muhammed peygamberliğinden önce de emin, çok güvenilir bir insandır. Yani komünal temellerin bütün insani kolektif özelliklerini taşıyordu. Bezirganlığını kendinden önceki peygamber ve kitapları dikkatle hazmetmekte, doğa ve insanın gidişini kavramakta kullandı. Sonuna dek malını, canını, toplumu uğruna vakfetti. Medeniyetin malı mülküne ayetlerde belirtildiği biçimde hiçbir zaman değer vermedi. Doğaya, eşlerine, kolektivizme ve başlıca işine değer verdi. Sevdiği işi, sevdiği eşleri, sevdiği toplumu ve sevdiği doğa ile sade bir insan gibi yaşamayı prensip edindi ve bunu zorlanmadan, isteyerek, severek, bunlarda yarar görerek yaptı. Kendini hiçbir zaman görevleri dışında büyütmedi. En çok sevdiği kendisinin de herkes gibi bir insan olduğunu belirtmesiydi. 50. De ki, ben size demem ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gayıbı da bilemem. Ben meleğim dahi diyemem. Ancak bana vahiy olanları uyarım. De ki, düşünmez misin körle gören bir midir? Sadece üstünde durduğu tek şey işte budur. Önder bilgelik, körle gören bir midir? Onların özü de ayetlerinde değerlenmiştir. Sonuna dek o ayetlerine, düşündüğü gibi davranmaya, ayetlerine uymaya özen göstermiştir. Herkeslerden farkı sadece budur. Kendini düşüncesine severek, isteyerek vakfetmesi. Hiçbir şey istemez, tersine verir. 90. İşte bunlar Allah'ın doğru yola götürdüğü kimseler, onların yoluna sen de uyasın. Diyesin ki, ben sizden bu yolda bir şey, ücret istemem. Bu ancak bütün insanlara, alemlere öğüttür. Ve Allah'ı sadece sosyal, ekonomik hayatta değil, doğanın gidiş kanunlarında da bulduğunu, her dikkat çekici olayda dile getirmeyi geliştirir. 95. Bitki bitirmek için Allah yarar çekirdeği taniyi, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur, niçin yüz dönersiniz? 96. Odur tan açıcı, geceyi dindirmek için güneş ile ayı da hesap üzere yaratan O, emre olan, bilgi olan Allah'ın ölçümü bu. 97. Kanalların, denizlerin karanlıklarında doğru yolu bulmamız için yıldızları yaratan O, bilen bir ulus için belgeleri belirttik. 99. Odur gökyüzünden yağmur indiren, biz her türlü bitkiyi onunla bitiririz, onunla her bitkiden yeşillikler çıkarırız. Birleşmiş tanelerle hurma ağacının tomurcuğundan sık salkımları, üzüm bağları, zeytin ağaçları, nar ağaçları dahi yarattık. Bunların benzerleri, benzeşmeyenleri var. Yemiş verdiklerinde bakasın yemişine, olgunlaşmasına inanan bir ulus için bunda belgeler vardır. Bunun yanı sıra yavaş yavaş Mekke geleneklerini de çatmaya, akıl yolunu göstermeye çalışır. 140. Bilgisizlik ve beyinsizlik yüzünden çocuklarını öldürenler, Allah'a iftira ile Allah'ın verdiği azıklarını haram kılanlar, ziyan ettiler, şüphesiz sapıttılar, doğru yolu tutmadılar. 151. Diyesin ki, geliniz, Tanrınızın size haram ettiklerini okuyayım. Hiçbir şeyi Allah'a eş koymayınız. Anaya, babaya iyilik ediniz. Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmeyin. Onların da sizin de azığınızı veririz. Açık gizli fuhşa yaklaşmayın. Allah'ın öldürmeyin dediklerini öldürmeyin. Allah'ın buyruğu budur. 145. Diyesin ki, bana vahyolunan şeyden yemek isteyenlere ölü hayvanla akan kandan murdar olduğu buyruğunun dışı olduğu için domuz etinden, Allah'tan özge için kesilmiş olan şeyden başka haram nesne görmüyorum. Sıkıntıda kalıp da azgınlık, aşırılık yapmamış bulunmanı Tanrım bağışlar hem de esirger. Mekkeliler ve Arap barbarları totem geleneklerinden kalma yeme içme yasaklarını uyarlardı ki bunlar binlerce yıldır babahanlığın güdümünde yozlaşmış durumundaydı. Oğlaklayacak veya kuzulayacak hayvanları dahi boğazlayıp yerlerdi. Tırnaklı hayvanları da yerlerdi. Kur'an ve peygamberi İbrahim ve Musa gelenekleriyle onlara aklın yolunu göstermeye çalıştı bu ilk ayetlerle. 146. Yahudi toplumuna her tırnaklı hayvanı biz haram kılmış idik. Bağırsakla sırt yağını ya da kemik yağını helal ederek sığırla koyunun iç yağını haram ettik. Böylelikle onları azmaları yüzünden cezalandırmıştık. Evet, biz gerçek söyleriz. 21. Tövbe Suresi. Devrim dişe diş, göze göz, savaşçıl bir direniş saldırı ruhu ister. Hele antik çağda, çünkü bu çağ tarihsel devrimler çağıdır. Bilinçten çok bilinçaltı ile komünlerin savaşçıl akınlarıyla olur. Bu medeniyetlerin yerle bir edilmesiyle ve yerine ya orijinal ya da Rönesans, yeniden diriltilmiş medeniyetlerin doğuşuyla sonuçlanır. Tarihsel devrimler yumurtalamayla çoğalışa benzer. Sosyal devrimler ise medeniyeti yıkmadan sosyal sınıflarla daha bilinçle geliştirmeyi getirirler. Memeli hayvanların doğurarak çoğalmalarına benzerler. İslam devrimi de bir tarihsel devrimdir. Kendinden öncekiler gibi uykuda gezer, bilinçaltı atılım ve akınlarından kurtulamamıştır. Ama yine de kitaplar kitabı Kur'an'a sahipti ve peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed gibi bir lideri. Çünkü orijinal medeniyetlerin en sonuncusuydu. Bilinç gelişmeye başlamıştı. Tövbe suresi göze göz, cana can bir savaştaki keskinliği ve buna karşın bağışlama ve esirgemenin, hoşgörünün insancıl, birleştirici, kolektif özelliğini anlatırken bu bilincin geliştiğini de gösterir. 5. Savaşın haram olduğu aylar çıkınca eş koşanları nerede bulursanız öldüresiniz, yakalayıp kuşatın. Her pusuya oturun. Eğer onlar tövbe ederek namaz kılarlarsa, zekat verirlerse yollarını açınız. Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Bu ayet hem en keskin sert, ölümcül, savaşçıl İslam devrimini hem de o denli de hoşgörülü, merhametli, barışçıl, insancıl İslam hümanizmini özetler. Tek şartla, tövbe. Bir çeşit öz eleştiri, doğru yola eğilim gösterme ile. Bunu destekleyen ayetler önceden de gördüğümüz gibi az değil. 6. Allah'a eş koşanlardan biri senden aman dilerse, Allah'ın sözünü dinlesin diye ona hemen aman ver. Sonra gönder yerine, bu onların bilgisiz bir topluluktan olduklarından ötürüdür. Bu ayette peygamberin ve İslam devriminin nasıl bir eğitim mecburiyeti ve görev yelpazesi içinde olduğu anlaşılabilir. Bilgisiz olanlara hoşgörü ve eğitim ve sabır gerekir anlamında birçok ayet ardı arkasına bakıp usanmadan sıralanır. Bu İslam devriminde kendisinden öncekilere göre bilincin, barışın ve insancılığın geliştiğini gösterir. Ama tam tersi de geçerlidir. Aman dilemeyenlere, taşkınlara, yol ayet tanımamakta direnenlere ve bunlarla mücadele etmekten kaçan opportunistlere de acımak yoktur. Aksi halde gelişme olamaz. Devrim yalancı pehlivanlığa hiç gelemez. 12. Ahit yaptıktan sonra antlarını bozarak dininize yererse kafirlerin önderlerini öldürün. Onlarla ant olamaz. Belki böylece küfürden vazgeçerler. Devrimde düşmana zılgıttan vazgeçilemez. O günün dili büsbütün böyledir. Laf ile öğüt ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ancak o günkü koşullarla bugünkü insanlaşmış, kitleselleşmiş, bilimselleşmiş devrim koşullarını karıştırmamak gerekir. Ayetleri skolastikçe anlayıp her koşulu uygulamak isteyenler başüstü düşmeye mahkumdurlar. Mücadeleden geri duranlara da öğüt ve zılgıt geçerlidir. 13. Antlarını bozmuş olan toplulukla savaş etmez misiniz? Peygamberi Mekke'den çıkarmaya kalkışan, ilk önce sizlere düşmanlık eden o kimselerdi. Onlardan korkar mısınız? Korkmak için Allah daha yaraşır. 24. De ki, size atalarımız, kardeşleriniz, eşleriniz, oymaklarınız, kazanılan mallarınız, kesilmesinden korktuğumuz ticaretimiz, sevdiğiniz evleriniz, Allah ile peygamberinden hak yolunda savaşmaktan daha sevgiliyse, bekleyin Allah emri gelene deyin. Buyruk tutmaz bir topluluğa Allah doğru yolu göstermez. O gün tarihsel akışın güney ticaret yolunu açmakla görevlendirilmiş olduğu Arabistan Araplarını tarihsel devrime sürüklemişti. Bunun için savaşmak, komün geleneklerini Mekke'nin tefeci bezirganlıkta zıtarak medeniyeti daha doğmadan tıpkı Sodom ve Gomorra kentlerinde olduğu gibi öldürebilecek olan Ebu Sufyan sülalesine ve zenginlerine karşı üste getirmek gerekiyordu. Böylece yeni kurulacak orijinal medeniyet daha uzun ömürlü ve üretken olabilecekti. Tarihte genellikle hep böyle olmuştu. Elbette Kur'an ve peygamberi bunu bilinçle değil, içinde bulundukları tarihsel itişlerle, sezilerle, bilinçaltlarıyla, pratik dayatışların getirdiği kışkırtmalarla anlıyorlardı. Çünkü denge hem peygamberin ve çevresinin ruhlarında, bedenlerinde hem de Arabistan Araplarının içinde komün geleneklerinden yanaydı. Bunu başta peygamber olmak üzere büyük çoğunluk gelişmelere göre sezmeden ve o dengeye uyarak davranmadan yapamıyorlardı. Ama yine de peygamberin ve Kur'an'ın sürekli uyarı ve zılgıtları bu yolu aydınlatmak zorunda kaldı. Çünkü her kişinin içinde medeniyet ve komün çarpışır haldeydi. Kişi mülkü ruhlarda yer etmiş, sessiz, derinden, duraksız ve amansız ilerleyişini sürdürüyordu. Öyle ki bu Kur'an ve peygamberini, yeni bir medeniyet yolunu bile zaman zaman hiçe sayabilecek arzulara yol açabiliyordu. Bir bezirgen olarak ama mala mülke esir olmamış, İslam devrimi için her şeyini vermiş bir lider olarak bunu sezip anlıyor ve 24. ayette açıkça belirtildiği gibi sık sık benzer ayetlerle de bu psikolojik ve maddi çelişkiyi devrimden yana çevirme çabasını artırıyordu. Asla çevre medenilerin ve medeniyetlerin durumuna düşmek istemiyordu. 34. Ey inanmış olanlar! Hahamlarla rahiplerin birçokları batıl olarak herkesin malını yerler. Hak yolundan alıkorlar. Altın, gümüş toplayıp da Allah yolunda harcamayan kimseleri pek acı bir azapla hemen müjdele. Hazreti Muhammed yaptığı işine, görevine son derece inanmış, koyduğu kurallara başta kendisi uyan, bundan zevk alan bir insandı. Ayetlerde sık sık uyardığı hep bu dünya malı için insanlık yolunu karartmanın getireceği felaketlerdi. Sadece bunu bilimsel bir bilinçle değil, o günün ideolojisi, bayrağı olan skolastik, Allah, peygamber, cennet, cehennem sistemiyle, gelenek göreneğiyle görüyor, yorumluyor ve savunuyordu. O günün dili, bilgisi bu kadarını el veriyordu. 38. Ey inanmış olanlar, ne oldu sizlere? Allah'ın yolunda savaşa çıkın denildiğinde yerinizde ağırlaşıp kaldınız. Bu dünya yaşamını ahiret yaşamından daha hoş mu buldunuz? Bu dünyanın malı mülkü ahiretininkinin yanında pek azdır. Cennet bir zamanlar Arap atalarının kan kardeş komün hayatı yaşadıkları Fırat Dicle'nin bakir, ormanlık ırmaklarla bezenmiş verimli topraklarıydı. Semitler medenileşip sınıflı toplum cehennemine ardı ardına düşüp çöllere dağıldıkça, cennet komün geleneklerini taşıyan peygamberlerin ve çevresinin gönlünde şuur altında zamanla gökyüzüne taşınarak erişilmezleşti, efsaneleşti. Öncelerin somut vaat edilmiş cennet topraklar sonra giderek gökyüzünde mistik cennet vaatlerine dönüştü. Ancak yine de gerçekçi, berrak kafalı komün insanları cenneti yeryüzündeki güzelliklerle özleştirmeden yapamıyorlardı. Soyut cennetten ise somut yeryüzü güzelliklerine, mal mülk ve hoş vakit geçirmesine kapılmadan edemiyorlardı. Peygamber bu gibileri de daha üstün ülkülere çekmek için o mistik, soyut, skolastik cennet, ahiret idealini öne sürmek zorunda kalıyordu. Ki bu azarlamayla karışık ayetler Kur'an'da çok sık tekrarlanmak zorunda kalınır. İnsanı tanımak, anlamak, bugünkü bilincimize rağmen pek çok zorluklar taşıyan bir meseledir. Toplumu genel olarak tanımak, anlamak ve yönlendirmek daha az zorluklar taşımaz. Çünkü kişi ve toplum dipsiz kuyu gibi sonsuz görünen derinlikler taşır. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed ister istemez insan çelişkiler içinde bunalmadan edemiyor ama yılmaksızın yoluna devam ediyordu. Sure ve ayetler, Kur'an böyle yaratıldı. Bir yönden İslam tarihsel devriminin adım adım tanığı olurken diğer yandan Hazreti Muhammed'in bilinç ve bilinçaltı yansıması Allah tarafından ayetleştirildi. 80. Sen onlar için bağışlanmayı ister dile ister dileme. 70 kez onlar için bağışlanmak dilesen de hiç de bağışlamaz Allah onları. Bu onların hem Allah'a hem peygamberine karşı kafir olduklarındandır. Allah doğru yoldan, buyruklardan dışarı çıkmışları doğru yola iletmez. Peygamber de hepimiz gibi insandır. Günümüzde onca bilincimize karşın insanlardan umut kesmek istemediğimiz, onlara ihtiyacımız olduğu için insanlar ve toplum hakkında ne kadar çok yanılgı ve unutkanlıklara, gerçekleri anlamayan değerlendirmelere düşeriz. Hazreti Muhammed de kendi toplumu ve kişiler için umutlar beslemeden, iyi dilekler taşımadan yapamamıştır. Onlar için 70 kez bağışlanmak dilesen de hiç de bağışlamaz Allah onları. Ama umutları gerçekleşmeyince gerçeği acıyla kabul edip yolunu yürümek zorunda kalmıştır. Tabii acı gerçek hep şudur. Yaz dünya malı mülkü eğlencesi kişi mülkü ya da kolektivizmin komünanın bütün insancıl değerleri. Peygamber gönlü hep komün geleneklerinden yana medeniyete geçiş sentezidir. Ayetler hep bunu tekrarlar. Olaylar farklı ama temel aynıdır. 81. Evlerinde kalanlar Allah'ın peygamberinin ardından sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşmaktan çekindiler. Sıcaklarda savaşa çıkmayız dediler. De ki, bilmiş olsalardı cehennem ateşi daha katı sıcaktır. 86. Allah'a inanınız. Peygamberle birlikte savaşa çıkın diye bir sure inince, onların zenginleri senden izin istemekte, bizi bırak oturalım demektedirler. 87. Geride kalanlarla, kadınlarla kalmak istemişlerdi. Gönülleri mühürlendi. Onlar anlamıyorlar. 88. Peygamberse inanmış olanlarla birlikte mallarıyla, canlarıyla savaş ettiler. Bütün iyilikler bunlarındır. Bunlardır kurtulanlar. Tarihsel görevlerini yapmış veya yapma çabalarını sonuna dek esirgememiş insanlar şüphesiz ki erişilmez bir iç huzur içinde yaşarlar veya bu ruhsal, vicdani dengeye ulaşmış olarak huzur içinde ölürler. Bu cennetlere bedel bir mutluluk sayılabilir. Vicdanı azap görevlerinden kaçmak, yalan dolan içinde korkularla yaşamak, cehennemde yanmak kadar azap vericidir. Bu durum insanların iç psikolojilerinde, ruhlarında ve toplum içindeki eleştiri baskılarında olan bir olaydır. Ancak vahşi insandan, ilk cinsel yasak gelişimlerinden beri, bilinçaltı gelişimleri filizlendikçe insan kişiliğinden ayrı bir ruh yakıştırmalar, zamanla cennet cehennem algılayışlarına da temel oldu. Bu yüzden insan psikolojisindeki bu iç mutluluklar ve azaplar da Allah, cennet, cehennem, şeytan, melek sistemi içinde algılanma sürecine girdi. Bilhassa bu İslam medeniyetinin yaygınlaşmasıyla en yaygın seviyesine, alışkanlığına, skolastisizme ulaştı. Bu yüzden bu ayetler ve benzerlerindeki psikolojik yaklaşımlar o gün için ancak Allah sistemi, egemen geleneksel ideoloji ile algılanıp yorumlanabiliyordu. 128. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber, elçi geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün müminlere şefkatli ve merhametlidir. Tarihsel gidişi ve görevini görmek insanı böylesine merhametli, sevecen, şefkatli ve fedakar yapıyor. İnsancıl sorumlulukta üstünlük ve tabii ki o denli yalnızlık. Çünkü aynı derecede sorumluluk duyanlar çıksaydı peygamberlere gerek kalmazdı. 129. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım. O büyük ulu arşın bütün doğanın ve insanlığın sahibidir. Allah bana yeter. Doğanın ve insan toplumunun giriş kanunlarıyla mistik bir gelenek ve seziyle dolsa ilgilenmek, yüce evrimi anlamaya çalışmak gerçekten bir ömre bedeldir. Ve peygamber yalnızlığına, iyi dilekliliğine, merhametliliğine ve sorumluluğuna iyi gelen biricik ilaçtır. Ve her türlü ihanetlerin, sosyal hayvanlıkların, saldırgan kuşatımlarına iyi gelen yegane ilaçtır. Çünkü doğacıl ve insancıl bütün sebeplerin orkestrası ve senfonisi o temel kanunların akışı içerisindedir. Sonsuz hoşgörü veya hümanizm oradan gelip oraya gider. Onu bilince çıkarsak bile ona uymaya çalışmak yaşam kadar sonsuzdur. Bu yüzden Allah herkese yetip artar. 22. Müminun Suresi 11. Onlar Firdevs'e, en yüksek cennete varis olacaklar, orada ebedi kalacaklardır. İbrahim zamanı 2500 yıl önce medeniyetlerin evrensel aşamasına henüz düşünce alanında girilmişti. Ve İbrahim toplumu medeniyetlerle sıkı alışveriş ilişkilerinde bulunsalardı, tümden kendi komüncül düzenlerini, göçebe ekonomisini ve sosyalliğini yaşıyorlardı. Cennet onlar için pratik bir ideal olması gerekmedi. Bu yüzden cennet Kur'an'daki kadar değil, hemen geleneksel anlamı dışında hiç kullanılmadı. Hele cehennemden söz bile edilmedi. Muhammed zamanı, medeniyetlerin evrensel çağının kıtalar arası gidiş gelişleri, tarihsel değerin birleştirilme denemeleri aşaması bile geçilmiş, doğrudan İslamiyet ile birlikte evrensel belirganlık aşamasına geçiliyordu. Yanı başlarında Bizans, Hristiyan tek tanrıcı ve Fars, çok tanrıcı medeniyet çekişiyorlardı. Burunları dibinde Habeşi Bizans, Yemeni Fars medeniyeti kendisine çevirmiş güney ticaret yolunu kontrol ediyorlardı. Muhammed önce Fars medeniyetini tepelemeyi gözüne kestirecek kadar ve Bizans'ı dış yedek güç gibi kullanacak kadar askercil ve sosyal stratejisini geliştirmiş bulunuyordu. Ve kendi toplumu da medeniyete çözülmeye, sosyal sınıflara ayrılmaya başlamıştı. Bu yüzden cennet vaadi hemen her surede tekrarlanması bile yetmedi. Cennet aşağı yukarı gibi mevkilere, sosyal sınıf ve zümrelere ve inanç hiyerarşilerine ayrılması icap etti. Bu düşünce gelişiminin de sıçrama yaptığını gösterir. Kişi psikolojisine bile girilmiştir. Her kişinin ayrı bir varlık oluşu sezilmekte ve bu yüzden inancı ve uygulaması yüksek olanlara, peygamber ve partisinin çekirdeği olan sahabeleri ensar, yardımcıları gibi olanlara daha yüksek cennetler vaadi müjdelenmesi icap ediyordu. Müminun suresi Mekke devrinde yani İslamiyet'in başlangıcında indiği için de cennet hem de Firdevs mevki öne çıkarılması, cennet uğruna cihat edilmesinin yararları üzerinde duruluşu Allah'a da peygamberine de uygun düşüyordu. Cennet ve cehennem mevkileri bu sosyal yurtların çağ itibariyle gelişmesi, süratlenmesi ve incelenmesi, hatta kişi beyinlerindeki psikolojilere yansıyışının hissedilmesi, hatırı sayılır bir gidiş kazanması yüzünden Kur'an'da sık sık ödül ve ceza biçiminde yinelenecektir. 12. Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık. 13. Sonra onu bir nufte, sperm, olarak sağlam bir karar yerine koyduk. 14. Sonra nufteyi alaka, embriyo, ya, alakayı bir çiğnemlik ete, cenine çevirdik. Bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere et giydirdik, sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Artık insan bilgileri de gelişmektedir. Allah ve peygamberi de buna uyar. Adem ile Havva, yaratılış ve cennetten kovuluş, tufan gibi efsaneler sadece çağın ve Mekke Medine toplumlarının pratik amaçları için hatırlanıp kullanılır. Hatta yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi o eski mitolojik sembollerle anlatmadan kurtulmaya bilimsel gerçekleri indirgenmeye çalışılır. Nuh tufanı ve benzerleri de hep bu pratik amaçlar içinde kullanılır.